Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar. Bugün 24 Aralık 2019 Salı, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Gündem yine yüklü. Amerika-Türkiye ilişkileri, Suriye, Libya, hepsini aktaracağım size, gelişmeleri ve notları aktaracağım size. Bugün yine Montreux'e bakmak istiyorum. Dün biraz bu projenin ekonomik ve uluslararası ilişkilerle ilgili sonuçlarına dikkat çekmeye çalışmıştık. Hem de güvenlik açısından tabii çok önemli Türk boğazları. Montreux adeta Türkiye'nin tapu senetlerinden bir tanesi, boğazlar üzerindeki hakları düzenliyor. Tabii ki Karadeniz'e kıyı ülkelerle de çok yakından ilgisi var. Uluslararası geçiş serbestiyesi açısından da önemli. Ve tabii ki güvenlik de çok önemli. Karadeniz'in güvenliği de çok önemli. Bu konuya bakacağız bugün ve emekli Tuğamiral Ergun Mengi ile konuşacağız programın ikinci yarısında. Çünkü uluslararası planda bu projenin daha da fazla yankıları olacak. Bunun altını çizmek gerekiyor. Amerikan yaptırımları, Libya'daki, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler, özellikle Libya'dan gelen mesajlar, Türkiye'nin savunma bağlamında Libya'nın batısındaki hükümetle hükümete destek olmaya devam etmekteki kararlılığı vurgulanıyor ve tepkiler de devam ediyor. Onlar da yine gündemin öne çıkan maddeleri, hepsine de bakmaya çalışacağız. Amerikan yaptırımları sadece Türkiye ile ilgili değil. Almanya, Avrupa şirketleri ve ayrıca da onlardan tepkiler var. Kuzey Akım 2'yi de ilgilendiriyor. Rusya'dan tepkiler var. Hepsiyle ilgili notları bugün size aktaracağım. Başlamadan frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden yine bizi dinleyebilirsiniz. Akşam tekrarı var yayınımızın 11 ile 12 arasında. YouTube kanalımızdan da söyleşi bölümümüz canlı yayınlanacak. Oradan da izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Evet, Cumhurbaşkanı'nın Kanal İstanbul'la ilgili kararlılığın dile getirdiğini biliyoruz. Tabii Montreux Sözleşmesi ne olacak? Montreux dışı bir alan oluşacak kaygıları var. Cumhurbaşkanı da o kaygılara karşı kararlılıklarını dile getirirken yapamazsınız diyorlar, yaparız şeklinde bir tutum alıyor. Tabii bunun çevre değerlendirmeleri Türkiye'de yapılıyor. Özellikle Marmara Denizi'nin bu proje yüzünden öleceği, kokudan durulamayacağı yolunda uyarılar, radyomuzdaki yayınlarda da çeşitli deniz bilimi uzmanlarının yaptığı uyarılar var. Ama işin bir de uluslararası ilişkiler boyutu var. Çünkü Karadeniz bir iç deniz, kıyıdaş ülkeler var, o ülkelerin hakları var, geçiş öz serbestiyeti var ama bunun da sınırlandırmaları var. Askeri anlamda, ticari gemiler ayrı tabii, askeri anlamda yıllardır tabii Montreux Sözleşmesi Karadeniz'de Rusya Federasyonu, eskiden Sovyetler Birliği, ne yönelik güvenlik politikaları açısından Amerikan yönetimi ve NATO tarafından öncelikli konulardan bir tanesiydi. Bunu nasıl etkileyecek Montreux güvenlik açısından da yaklaşmak gerekiyor meseleye. Programın ikinci yarısında emekli Tuğamiral Ergun Mengi ile konuşacağız, kendisine soracağız. Hem Montreux'un önemini soracağız hem de bunun kıyıdaş ülkeler ve uluslararası planda etkileri ve Türkiye'nin güvenliğine etkilerini soracağız. Türkiye açısından diğer önemli gündem Doğu Akdeniz. Dün iktidar partisinin sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları vardı. Bu konuda başka konularda da vardı ama tabii daha ziyade Türkiye'nin izlediği politikaları savunmakla alakalı MYK toplantısının ardından açıklamalar yaptı kendisi. Cumhurbaşkanı'nın son dönemde İslam ülkeleri ve İslamiyet üzerinden verdiği mesajlar vardı. Malezya ziyaretinde en son tekrar başka şeylerdi. İstanbul'da da yine bir İslamiyet'le ilgili, İslam uygarlığı, medeniyeti, bir yandan bunun ne kadar büyük bir medeniyet olduğu, bir yandan da geri kalmışlığı vurgularını içeren mesajlardı. Onların önemli olduğunu söyledi Ömer Çelik. Libya meselesi 27 Kasım'da imzalandı. Mutabakat, deniz alanlarını sınırlandıran mutabakat. Tabii bu Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının paylaşım ve boru hatlarının geçeceği bölgelerin paylaşım mücadelesinin bir parçası. Konuşuyoruz günlerdir. Bir de savunma mutabakatı var ki tabii Libya'da bir iç savaş var. Libya bölünmüş durumda. Kaddafi'nin Türkiye'nin de desteklediği NATO'nun hamlelerinin ardından linç edilerek öldürülmesiyle zaten Libya devleti fiili anlamda ortadan kalktı. Çatışan taraflar var. Batı'da bir hükümet var ama o hükümetin de meşruiyetinde tartışmalar var dersek yanlış söylemiş olmayız. Çünkü 2015 tarihli Süheyret Anlaşması icabı aslında şu an Doğu'da Hafter güçleriyle birlik halindeki seçilmiş temsilciler meclisi ile Batı'daki daha ihvancı orada da ayrı bir meclis var ama onun seçilmişliği söz konusu değil. O hükümetin bir şekilde bir anlaşmaya varması lazım bu. O süreci anlaşma bunu gerektiriyor. Anlaşma hayata geçirilmeden Britanya'nın bir tasarısıyla yarım kalmış bir sürecin ardından meşruiyet atfedilen bir hükümet var. Ama tabii bunun detaylarına çok fazla girilmiyor Ankara'da. Sadece meşru hükümetle anlaşma yapıldık deniliyor. O hükümetin kontrol altında tuttuğu alanda çok sınırlı bir alan. Ama Ömer Çelik tabii ki farklı görüşte. Sevr'in benzerinin Akdeniz'de Türkiye'nin önüne konulduğunu ve Sevr'i Libya'daki anlaşmayla iptal ettiklerini söyledi. Şimdi tabii Sevr anlaşmasını asıl geçersiz kılan Türkiye'nin eğer ulusal güvenliğinden bahsediyorsak ülkenin kurucu tapu belgesi anlamına gelen Lozan Anlaşması var. Dolayısıyla Sevr'le nasıl bir benzetme kuruyor anlamak pek mümkün değil. Tabii ki Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çıkarları var. O çıkarları en başta diplomasi, uluslararası siyasetle ve uluslararası hukuka uygun biçimde savunma durumu var. Ama uzmanlar zaten 10 senedir hiçbir şey yapılmadı. Hatta 2000'lerin başından beri parmak bile kaldırılmadı ve sonunda da bu işin askeri güç gösterisine döküldüğü eleştirilerini de getiriyorlar. Ömer Çelik diplomasi ise diplomasi sert güç unsurlarını kullanmak gerekiyorsa sert güç unsurları kullanılır demiş. Şimdi tabii diplomasinin kullanılamadığını gördük zaten bu süreç diplomasi kullanılmadığı, boşlandığı için herkes birbiriyle anlaşırken Türkiye hiçbir şey yapmadığı için bu aşamaya geldi ve bu aşamadan sonra da sert güç kullanılıyormuş gibi bir izlenim doğmuyor değil buradan açıkçası gelişmelere baktığımız zaman. Şimdi burada tabii ki enteresan bir değerlendirmesi daha var Ömer Çelik'in. Birleşmiş Milletler'in resmi kabul ettiği kesime cihatçı diyorlar. Hafter'e seküler bir ılım diyorlar. Seküler denilen Hafter Türkiye'yi tehdit ediyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti meşru muhataptır diyor. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin seçimle iş başında olmadığını birincisi belirtmek lazım. Süheyrat Anlaşması tamamlanamadığı için ve seçilmiş meclisle çıkan anlaşmazlıklar, ihvancılarla anlaşamadıkları için hepsi bu arada birbiriyle geçişkenlikleri de var bunların yok değil ama onlar Tobruk'talar. Meclis Tobruk'ta. Britanya tabii ki İslam aleminde özellikle siyasal İslamcıları kullanma konusunda en şimdiye kadarki yetkin güç diyelim onların tasarısı sayesinde BM'den çıkmıştı bu meşruiyet hikayesi ama altı sıkıntılı hakikaten. Dolayısıyla da cihatçı demelerinin sebebi de tabii Misrata'da daha önce Türkiye'nin bütün Doğu Akdeniz hamlelerinden önce Misrata'da El-Kaide orayı ele geçirdi. IŞİD vardı, IŞİD'i geldi El-Kaideciler. Kendi aralarında İslamcılar çatıştılar ve dünya zaten bu Misrata'dakilerin kim olduğunu o dönemdeki haberlerle gördü. O Misrata'dakiler de başkentte tırnak içinde bir parça daha ılımlılık atfedilen ihvancı hükümeti ayakta tutuyor. Tek başına zaten o hükümet ayakta kalamaz. Misrata merkezli milisler sayesinde, militanlar sayesinde kaldığı için de böyle bir uluslararası algı var. Çünkü daha önce onlarla ilgili haberler geçilmişti. Şimdi tabii Hafter daha seküler bir isim. Doğru, Kaddafi hükümetinde vaktiyle görev almış. Çat Savaşı sonrasında gözden düşmüş, Kaddafi'nin gözünden kayıplar nedeniyle. Sonra bir ara Amerikalılarla, CIA ile bir takım ilişkileri olan bir adam. Bu Kaddafi'nin devrilmesinden sonra o da devreye girdi. Hakikaten çok karmaşık tabii, kimin kazanacağı da meçhul. Dolayısıyla onları da belki biraz açmak, bilmek gerekiyor. Genel geçer laflardan gayrı, onu da belirtelim. Hafter Türkiye düşmanı mı yoksa bir siyasi hareketin düşmanı mı diye de bir soru sormak lazım. Belki böyle bir adım atılmasaydı ya da Libya, tabii Libya'nın bölünmesinde ihvancıların da oynadıkları önemli bir rol var. Katar örneğin. Kaddafi'yi devirmek için Batı ile birlikte epeyce para döktüler. Hatta o süreçte sahaya ayak da basmışlardı. Ben de Libya'yı ziyaret ettiğim için bir parça biliyorum nasıl bir müdahillikleri olduğunu. Yani bir ülkeyi bölmek için yabancı bir güç olarak orada bulunanlardan bir tanesi de Katar'dır mesela. Şimdi onun dışında Suriye var tabii. Tekrar mülteci akını geliyor demiş. Batı'ya şikayet etmiş. İdlib'deki gelişmeleri Ömer Çelik şöyle şikayet etmiş. Yani biz tutamayız, bize gelenleri Avrupa'ya bırakırız, bu sizin de sorununuz. Yani İdlib'de El-Kaide emirliğinin statüsünün değişmemesi gerektiği tezi yeniden işlenmiş. Ana temada rejim sivilleri hedef alıyor. Rejimin canı sıkılıyor, öyle sivilleri hedef alıyor. Hiç savaş yok orada tabii ki. Şimdi böyle bir durum. Türkiye'nin tabii Suriye politikası hiç değişmediği ve rejim değişikliği politikası devam ettiği için bu şekilde bir açıklama yapılmış durumda. Amerika ile bu yaptırım tasarılarıyla ilgili de ilişkilerimiz giderek kırılganlaşıyor tespitini yapmış kendisi. Ömer Çelik bir de Kaşıkçı kararı size aktarmıştım dün. Suudi Arabistan'da kapalı kapılar ardında, işte bir şeriat ülkesinde zaten ancak böyle bir yargılama yapılabilir. İstanbul Başkonsolosluğu'nda geçen sene öldürülen, doğranan, ortadan kaybolan, Washington Post'ta yazan, aslında Suudi Kraliyetine muhalif falan da çok olmayan, hatta eski danışmanlığını yürüten isim, onunla ilgili davanın sonuçlandığı bir takım idam cezaları var ama asıl tetikçilere dair hiçbir karar alınamadı. Onu da eleştirmiş Ömer Çelik, serbest bırakılan isimler en kritikler diye. Tabii yani bu işin başında da Suudi Kraliyeti var, yani Muhammed Bin Salman var yani. Herkes biliyor ama tabii ki bilmezden geliyor, Türkiye onu da eleştirmiş. Efendim Doğu Akdeniz'e dönelim. Ömer Çelik'in açıklamalarından baktıktan sonra Selanik'te Türkiye konsolosluk çalışanı aracını kundaklamışlar. Türk dışişleri tepki gösterdi. Gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti. Tabii işte böyle Doğu Akdeniz'de diplomasi yeri geldiği zaman zamanında işletilmeyip haklar zamanında savunulamayınca gerilim siyaseti, askerileşme, militarist siyasetlere yönelmek zorunda kalınıyor. Onun da sonuçları komşularla ilişkilerin bozulması, tümüyle iyice bozulması, onarılamaz noktalara gelmesi. Onun da bu ülkelerdeki varlıklarınızın böyle tehdit altına girmesi sonucunu veriyor. Başkonsolosluğumuzun başına gelen, kim yaptı henüz failler bulunamamış. İsrail'den açıklama var. İsrail Dışişleri Bakanı İsrail Katz, Türkiye ile Libya'nın batısındaki hükümet arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırasına karşı olduklarını söylemiş. Ancak savaş gemileri gönderecekleri anlamına gelmediğini belirtmiş. İsrail'den Türkiye ile müzakere edebiliriz gibi sinyaller geldiği öne sürülmüştü. Geçtiğimiz hafta ben de size aktarmıştım. Tabii ki Türkiye'yi dışlayacak şekilde Doğu Akdeniz'de Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail ve Mısır da var bunların arasında. Birlik olmuş durumdalar. O birlik Türkiye'nin bu hamleleriyle çatlayabilecek mi, ya da Libya hamlesi bunu sağlayabilecek mi? Ömer Çelik kırdık diyor ama henüz kırılmış bir şey olmadığı da ortada. Hedeflense bile bilemiyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin ne Suriye'de barıştan yana tutumdan ne de Libya ile vardığı mutabakattan geri adım atmayacağını söylemiş. Suriye'de barıştan yana tutum. Evet, mecburen tabii bir takım adımlar atıldığını söylemek mümkün ama rejim değişikliği hedefinden vazgeçildiğini söylemek çok mümkün değil açıkçası. Kendileri öyle söylüyorlar. Siyasi çözüm bu yönetimle olmaz demeye devam ettikleri sürece başka bir ülkeye yönetim dayatmak anlamına geliyor. Düşünün, Türkiye'de birileri Erdoğan yönetimiyle olmaz, o değişmeden olmaz derse iç işlerine karışmış olur. Libya'daki meşru hükümetten bahsediyorsa Ankara, Suriye'de de Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru bir hükümet olduğunu belki hatırlatmak gerekiyor. Libya'da bu arada demin size aktardığım Tobruk merkezli seçilmiş temsilciler meclisi Türkiye'nin batıdaki Sarraç hükümetiyle anlaşmasını yasa dışı saydıklarını açıklamış. Zaten Süheyre anlaşması gereği bu hükümetin uluslararası anlaşma yapma yetkisi olmadığını söylemiş. Hakikaten de bu arada anlaşma yetkisi Tobruk merkezli temsilciler meclisinde, onu belirtmek lazım. Ama tabii şimdiye kadar Libya'nın bölünmüşlüğü herkesin de bir parça işine yaradığı için kimse bir adım atmazken Türkiye'nin bu hamlesi Avrupa ülkelerinin harekete geçip Hafter'i tanımasına yaradı. Onu da belirtmek lazım. İtalya Dışişleri Bakanı Hafter'i konuk edecekmiş. Yunanistan Dışişleri Bakanı hafta sonu gitti, görüştü. Doğudaki Hafter'le görüştüler. Temaslarda bulundular. Avrupa Birliği üyesi tabii Yunanistan ve Avrupalılar da Doğu Akdeniz'de Yunanistan tezlerine destek veriyorlar. Arap medyasında ise Suriye'ye doldurulan cihatçıların Libya'ya yollanacağı kaygılarına şimdiden yer veriyor. İddialarına yer veriyor. Ve İdlib'deki El-Kaide'cilerin savaşta vekil güç olarak Libya'ya gönderilmesi ihtimalinden bahsediliyor. Hafter Yunanistan'ı ziyaret edecek dediğim gibi. Bakalım Avrupa Birliği'nin tutumu bu doğrultuda, Yunanistan doğrultusunda nasıl değişecek, hep beraber göreceğiz. Suriye'de ise Suriye ordusu topraklarında yeniden tam kontrolü sağlamak üzere İdlib'de harekete geçmiş durumda. Rusya Federasyonu'nun desteğiyle özellikle El-Kaide Nusra cephesi hedefleri vuruluyor birkaç gündür. Ve Maharat Numan kritik önemde, Maharat El Numan kritik önemde bir kent ve onun hemen yakınlarındaki El Carcanas kasabasını kontrol altına aldıkları haberleri var. Bu esnada tabii hem Libya hem Suriye meselesini görüşmek üzere bir Türk heyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal liderliğinde Moskova'ya gitti. Onu belirtmek lazım. Moskova'da Velid Muallim'de temasları vardı dün. Onun Sergey Lavrov'la, Rusya Dışişleri Bakanı'yla görüşmesi vardı ki Muallim tabii Türkiye'den şikayet etti Sergey Lavrov'a. Amerikalıların kendilerini vurduğunu söyledi. Petrol tesislerine bir saldırı olmuştu. TANAF'taki yasa dışı üssünü kullandığını, Amerikalıların Türkiye'nin de tıpkı Amerikalılar gibi bir işgalci güç olarak ülkenin kuzeyinde eylemler yürüttüğünü ve toprak bütünlüğünü tehdit ettiğini söylemiş. Velid Muallim bu mesajı vermiş. Şimdi tabii Türkiye heyetinin temaslarından ne sonuç çıktı, Moskova temaslarından, henüz bilmiyoruz bunu. Ama Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Rusya'nın Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun telefon görüşmesi vardı dün. Kommersant henüz somut bir şey olmadığını, mesela Kommersant gazetesi hazırlık yapıldığını söylemiş. Neye hazırlık? 8 Ocak'ta Türk akımı vesilesiyle Rusya lideri Vladimir Putin gelecek ve bir görüşme yapılacak. İşte bu görüşmede hem Libya meselesi hem de İdlib meselesi söz konusu, onlar konuşulacak. Fakat tabii İdlib'le ilgili, işte Libya karşılığında İdlib'in Suriye kontrolüne geçmesi anlaşması yapıldığı gibi bir takım iddialar havalarda uçuyor. Neye dayandırılıyor diye sorulursa açıkçası bilmiyorum. Akıl yürütme demek lazım daha ziyade ve de harekete geçilmesi. Tabii burada Ankara'nın geri adım atması söz konusu olabilir diye değerlendirmeler, yorumları da yabana atmamak gerekiyor. Çünkü eğer kimileri de diyor ki Moskova ve Ankara arasında mutabakat sağlanmasaydı Suriye ordusu İdlib'de harekete geçmezdi diye tezler de ortaya atıyorlar. Anlaşma peki nasıl sağlanacak? Türkiye'nin kontrolü dışı gruplar da olduğu söyleniyor İdlib'de. Onlar muhtemelen anlaşmayacaklar. Dolayısıyla bu işin böyle Suriye ordusuna tereyağından kıl çeker gibi devredilmesi, tekrardan kontrolü ellerine almaları, El-Kaide'nin oradan tamamen sökülüp atılması o kadar kolay iş değil hakikaten. Onu da belirtmek lazım. Burada Türkiye'nin bir kontrol noktasının daha çembere alındığı haberleri vardı. Onu da Arap medyasından daha ziyade bunlar yansıyor. Ancak oradan takip ediyoruz. Onları da aktarmış olayım. Rusya'nın Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov'un Daily Sabah'ta yer alan Hakkı Öcal'ın içinde "Ey Putin ne yapıyorsun?" diye bir makalesi vardı. Ona yazdığı bir açık mektup. Çok dikkat çekici açıkçası. 16 Aralık tarihinde Vladimir Putin'in bu makaleyi okuyamadım. Çok kibarca yazılmış, tam bir diplomat gibi, öyle söyleyeyim. Yani tam bir diplomat üslubu. Yani tabii Sayın Putin bunu okuyamamıştır. O yüzden ben güven mektubu Rusya lideri tarafından imzalanan biri sıfatıyla size bazı yorumlarımı iletme gereği duyuyorum diyerek enteresan bir mektup yayınlamış. Hakikaten çok dikkat çekici. Hakkı Öcal'ın Rusya ile ilgili bütün iddialarının yalan olduğunu açıkça dile getiriyor. Kabul etmenin çok zor olduğunu üzülerek itiraf etmek durumundayım diyor. Yıllarca Libya'daki süreci anlatıyor aslında. Lockerbie dosyası kapatıldıktan sonra Libya devletinin pek çok ülkeye açtığını, kendisinin petrol gaz sektörlerini kazançlı anlaşmalar yapmaya çalıştığını söylüyor. Fakat büyük ustalar diyor, halkı için güzel işler yapan Libya liderini devirmeye kalkınca diye devam ediyor. Ve işte müdahale, NATO müdahalesi, BM'den biraz katakulliyle geçirilen demek lazım. Çünkü BM'den müdahale kararı çıkmamıştı. Uçuşa yasak bölge kararı çıkmıştı. O dönemde Kaddafi orduya, sivillere ateş açmayın demişti. Ama bu Batı medyasında sivillere ateş açın dedi diye tercüme edilmişti. Ve böyle bu süreç Kaddafi'nin devrilmesinin yolunu açmıştı. Kaddafi'nin akıbetinin sorumlusunun bu büyük ustalar olduğunu belirtmiş. Şimdi ortada tabii Libya devleti kalmadı. Nüfusa karşı terör estirenler var dedikten sonra doğrusu bunlardan biri de Ulusal Mutabakat Hükümeti diye eklemiş Büyükelçi Yerhov, onu da belirtmek lazım. UMH'nin yani uluslararası tanınmışlık atfedilen Sarraç Hükümeti'nin statüsünün tartışmaya açık olduğunu aktarmış. Süheyra Anlaşması'nın yürürlükte ve bağlayıcı olmadığını düşünenler de var. Çünkü yerine getirilmedi şartları demeye getirmiş. Size izah etmiştim girişte. Hakikaten dikkat çekici ama kimin daha iyi olduğuna Libyalılar karar verir demiş. Sayın Hafter zaten herkesle temas içerisinde. O kadar bütün bunları niye bir tek Rusya'ya atfediyorsunuz? Herkesle temas içerisinde diye incelikli cümleler kurmuş. Hakikaten yani bütününü okumam lazım. İçinde barındırdığı ironileri ve sorgulamaları ve izahatları daha iyi kavrayabilmeniz için. Fakat hakikaten çok dikkat çekici, çok da rastlanan bir şey değil. Sosyal medyada bu mektubu Trump'ın mektubuyla kıyaslayanlar bile gördüğümü belirtmek isterim. Tabii ki Trump'ın çok kaba savaydı, bu çok incelikli yazılmış. Onu belirtmek lazım. Putin'e işte bir yoldaş muhabbetleri de yapılıyordu. Sarkastik bir tutum içerisinde neden çağrı yapıyorsunuz demiş. Yani başka ülkeler de var burada diye bitirmiş en derin saygılarımla. Notu da dikkat çekici. Affedersiniz, siz bir Komünist Partisi üyesi olmadığınız için ben size yoldaş diyemiyorum. Ben de üye değilim demiş. Keza Sayın Putin de üye değil. Gelin kısa süre önceye kadar bazı kişiler için kutsal olan, ki o kadar kutsaldı ki söz konusu kelimeler ve semboller için canlarını veriyorlardı. Alaycı kelimeleri, terimleri ve sembolleri kullanmaktan vazgeçelim. O kişileri hatırlıyoruz ve inanın bana bunu hak ediyorlar deyip Sovyetler Birliği geçmişine de incelikli bir biçimde sahip çıkan ifadelerle son vermiş. Çünkü Hakkı Öcal'ın yazısında Sovyetler Birliği deneyimi ve sosyalizm deneyimini küçümseyici, aşağılayıcı hususlarda vardı. Ona da böyle yanıt vermiş. Şimdi Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C.E.O. Brian'la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Suriye ve Libya Doğu Akdeniz meselelerini görüştüğünü aktarmak lazım. Sarraç hükümetini desteklemesi olası güçlerden bir tanesinin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu unutmamak gerekiyor ihvancılık bağlamında. Trump yönetimi ise Beyaz Saray'dan bir not iletmiş Senato'ya. Daily Beast'in haberi bu. 7 sayfalık bir not. Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarıları vardı biliyorsunuz. Çıkan son olarak. Bu yaptırımların uygulanmasına karşı olduğu Trump yönetiminin, çünkü Türkiye'yi Rusya ile ittifak yapmaya itebileceği kaygıları dile getiriliyor. Türkiye'nin NATO'dan dışlanmış görüntüsü çizileceğine dikkat çekiyor yaptırımlar konusunda. Kürt savaşçılar diye tabir edilen YPG, SDG mensuplarına özel göçmen vizesi verilmemesi gerektiğini söylüyormuş bu notta. Halkbank'a yaptırım uygulamak gereksiz. Zaten Hazine Bakanlığı canı istediği zaman istediğini yapabilir, yetkisi var deniliyor. 11 Aralık'ta Dışişler Komitesi Senato'nun onaylamıştı yaptırım tasarısını, ama komite bu tabii ki. Temsilciler Meclisi'nde de Ekim sonunda kabul edilmişti. Şimdi birleşmesi ve Trump'ın önüne gitmesi gerekiyor yaptırım tasarısının ayrıca çıkması için. Bir de Pentagon bütçesi içerisinde Türkiye'ye yaptırımları kabul ettiler. Ama o Pentagon bütçesi, orada başkalarını da ilgilendiren derin meseleler mevzubahis. Onu da belirteyim. Evet, Kaşıkçı kararını söylemiştim size. Bir takım tetikçilere işte cezalar dağıtıldı, öyle söyleyelim. 5 sanık hakkında idam, ama bunlar küçük alt düzeyde sanıklar. 3 sanık hakkında 24 yıl hapis cezası. Ama Kahtani gibi Kaşıkçı cinayetinde asıl parmağı olan Muhammed Bin Salman'ın danışmanlarına hiçbir şey yok tabii ki. BM raportörü eleştirmiş, Türk Dışişleri eleştirmiş. Beklentileri karşılamaktan uzak diye iletişim başkanı Cumhurbaşkanlığı Fahrettin Altun o da eleştirmiş, tepki göstermiş. Aydınlatmak için Türkiye bu olayı çabalarını devam ettirecek diye eklemiş. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'a uyguladığı Amerikan yaptırımlarının kaldırılması gerekiyor demiş. Hindistan Dışişleri Bakanı'nı ağırladı. Ruhani Japonya'yı ziyaret etti. Aslında İran'ın petrol alışverişi içerisinde olduğu iki önemli ülke, Japonya'da, Hindistan'da. Japonya dönüşü bu sefer Hint Dışişleri Bakanı'nı, Hürmüz Barış Planı'nı yavaştan yavaştan ülkeler nezdinde işliyor İran, onu belirtmek gerekiyor. Efendim, Amerika'nın bu bütçe tasarısı, Pentagon savunma bütçesi 738 milyar dolarlık, Rusya bütçesinin 10 katı falan herhalde. Orada Kuzey Akım 2 boru hattına da yaptırımlar vardı ve bir şirket de bu yaptırımlara uygun davranarak İsviçreli Allseas şirketi faaliyetlerini durdurmuştu. Şimdi boru hattının inşasını geciktirecek deniliyor. 2460 kilometresi bitmiş Kuzey Akım 2'nin. Pardon, 2460 kilometreden 2300 kilometresi bitmiş. Yani çok az bir şey kalmış durumda. Ama Nord Stream 2 AG bu yapım operatörü kararlıyız, bitireceğiz diye açıklama yaptı. Tabii bu İsviçreli Allseas şirketinin yerine başkalarının bulunması gerekecek. Onlar Amerikan yaptırımlarına uyuyorlar. Hollanda'da açıklama var. Dışişleri Bakanı Stef Blok açıklama yapmış. Yani tamam, biz Amerika'dan LNG, likit gaz alırız, ama bu işe karışmayın. Bu tedarik başka bir şey. Bir ülke olarak enerjimizi nereden alacağımızı bize söyleyemezsiniz. Açıklaması yapmış Hollanda Dışişleri Bakanı. Almanya'nın biraz kararsız bir tutumda olduğu anlaşılıyor. Aslında tepki de gösterdiler, ama bakalım Almanya'nın son tutumu ne olacak? Rusya tabii tepkili. Sergey Lavrov, Amerika'nın güvenilmez olduğundan artık hiç kimsenin şüphesi kalmadı diyor. Ya Amerika'da kendi enerji çıkarlarını yaptırım politikalarıyla böyle uygulamaya çalışıyor, onu belirtmek lazım tabii ki. Ama bunun bağımsız olduğunu söyleyen ülkeler nezdinde etkileri böyle. Çin bir de bu savunma bütçesi çıkarken Amerika uzay kuvvetlerinde kurmuştu, tesis etmişti. Çin buna tepki göstermiş. Uzayın silahlandırılması hedefi bu. Uzayı silah ve savaş meydanı haline getirecek bir şey, yanlış bir şey, hoşnutsuzluk duyuyoruz, soğuk savaş mantığı işletiyor Amerikalılar diye tepki göstermişler. Britanya Başbakanı Boris Johnson, Rusya ile ilişkiler konusunda hata yaptığını söylemiş. Enteresan. Rusya'nın Britanya'ya faşizmle mücadelede yardım ettiğini, aynı safta yer aldıklarını söylemiş. İkinci Dünya Savaşı'na herhalde atıf yaptı. Brexit'e de karışmadılar, öyle bir şey yok demişti kendisi. Boris Johnson'ın yeni döneminde bakalım nasıl olacak. Çünkü son dönemde bu zehirleme vakaları, iddiaları üzerinden epey ilişkiler gerilmişti Britanya'yla. Evet, Fransa'da Emmanuel Macron emeklilik yasasını bir türlü kabul ettiremiyor Fransız toplumuna. 5 Aralık'ta süresiz genel grev başlattılar. Pek çok sektör etkileniyor. Emmanuel Macron kendi emeklilik haklarından feragat edeceğini duyurmuş. Yani keskin olacak mı Fransız halkı? Bütün dertleri Macron'un feragat etmesi mi? Çok enteresan bir bakış açısı hakikaten bu da. Evet, efendim. Uzattım birazcık. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun hastaneye kaldırıldığını, faşist diyebiliriz kendisinin, yeni 21. yüzyıl faşizminin sembollerinden Latin Amerika'da. kafa tomografisini çekmişler. Müşahede altında kalacakmış kendisi. Sürekli banyoda kayarak düştüğü ve başını çarptığı söyleniyor ama geçenlerde yine hastalanmıştı. Brezilyalıların eski günleri anımsayan Brezilyalılar belki de kendisine veda etmekte sabırsızlanıyorlardır diye ekleyelim. Efendim bir ara verelim. Pink'ten Family Portrait'i dinleyelim. Az sonra Ergun Mengi ile buradayız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda emekli Tuğamiral Ergun Mengi var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Efendim iyi günler diliyorum, hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim efendim. Şimdi çok önemli konuları konuşuyoruz son dönemde. Özellikle çok içeri ilgilendiriyormuş, çok çevresel boyutları öne çıkıyor. Tabii yaşadığımız memleket söz konusu olduğu için. Ama bunun ötesine taşan boyutları var. Şimdi Kanal İstanbul projesinden bahsediyorum. Kanal İstanbul deyince sadece ekonomik bir hat, işte rant vesaire değil. Türkiye'nin belki Lozan Anlaşması'yla birlikte tapu senetlerinden bir tanesi diyeceğimiz 1936 tarihli Montreux Sözleşmesi var. Boğazlarda aslında egemenliğin tesis edilmesini sağlamış olan anlaşma efendim. Bunun uluslararası yankıları var çünkü hem Türkiye'nin güvenliği hem Karadeniz'deki kıyıdaş ülkelerin güvenliği, diğer gemilerin, ticari gemilerin serbest geçişi, Karadeniz'in askerileştirilmesinin hassas dengelere, dengelerle sınırlandırılması gibi gibi aslında çok pek çok husus var. Şimdi Kanal İstanbul'u dolayısıyla biraz da böyle hani uluslararası yankıları, Türkiye'nin güvenliği ve Karadeniz'deki duruma etkileri açısından anlamak gerektiğini düşünüyorum. Bu açıdan sizden önce şunu sorarak başlayacağım. Gerçekten halkımıza bu Kanal İstanbul'la bu Montrö'nün nasıl etkileneceğini doğru anlatmamız lazım. Nedir önemi diye sorarak başlamak isterim.
Peki Ceyda Hanım, çok teşekkür ediyorum sorunuz için. Hakikaten sizin de girizgahını yaptığınız gibi Montreux Anlaşması, Lozan'ın Boğazlar 2 bizim hakikaten kendimizin, yani Türkiye'nin taraf olmadığı bir sevr anlaşması. Bir de hemen 18 Mart 1915'te Çanakkale'de Rusya'ya yardım götüremeyen Fransa ve İngiltere'nin Rusya ile yaptığı bir anlaşma var. Çünkü bir şekilde Rusya'dan hem özür dilemek hem de onların savaşa devam azim ve iradesini yüksek tutmak için bir anlaşma var 18 Mart 1915'te ve İstanbul dahil Midye'ye sattığını ve boğazları eğer ki savaştan galip çıktıkları takdirde Rusya'ya vereceklerine yönelik anlaşma. Lozan'ı ve Montreux'u da sayarsak 9 tane boğazları etkileyen uluslararası anlaşma var. Efendim 1936'ya gelecek olursak 1936 gerçekten çok önemli. Lozan'da Uluslararası Boğaz Komisyonu'na işletme yetkisi verilen boğazlar, tabii bu bir miktar 15'er kilometre kara sınırlarını da kapsıyor. Bu kara sınırlar içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin polisiye tedbirler haricinde hiçbir silahlanma yetkisi yok, savunma sorumluluğu yok. Bunlar, yani bizim boğazlar üzerinde tam egemenliğimiz yok. Yani bu nedenle mesela ben şöyle diyorum, yani İstanbul'un Kurtuluş günü eğer ki 6 Ekim 1923 yani işgal kuvvetlerinin İstanbul'u terk ettiği gün kabul edilebilir. Fakat diğer çok önemli bir gün 20 Temmuz. Yani bana bugün deseler ki İstanbul'un, hatta Çanakkale'nin kurtuluş günü nedir? Tam egemenlik günü nedir? Ben 20 Temmuz'u öneririm. Tabii ki bu kolay olmadı. Yani Türkiye'nin genç Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik alanda yapmış olduğu çok önemli girişimler sonucunda Montreux Anlaşması imzalandı. Peki ne oldu sonra efendim? Dünya çok büyük iki tane sınavdan geçti. Bunlardan bir tanesi 2. Dünya Savaşı. Türkiye Montreux'u bu savaşa girmedi ve çok nazik olan hassas dengelere göre çok güzel yönetti.
Evet.
Peki daha arkasından daha önemli bir uzun periyot var. Neredeyse 50 yıl. Soğuk Savaş dönemi. Soğuk Savaş döneminde Boğaz'ın bir tarafında Sovyetler Birliği, diğer tarafında Türkiye'nin de içinde bulunduğu NATO İttifakı. Burayı da Türkiye çok güzel idare etti. Sorunlar olmadı mı? Yığınla sorunlar oldu. Fakat zaman zaman NATO'nun hoşgörü göstermesi, zaman zaman Rusya'nın hoşgörü göstermesi, Türkiye bu aradaki dengeleri çok güzel idare etti.
Montreux sayesinde demek lazım değil mi efendim?
Şimdi Montreux sayesinde de bir de Montreux'u da idare edebilmek önemli. Yani Montreux kolay bir anlaşma değil. Dünyada örneği tek olan bir anlaşma. Yani siz savaş gemilerine kısıtlamalar getiriyorsunuz. Barış zamanında, savaş zamanında ise Türkiye'nin savaşa girdiği girmediği gibi alt başlıklar altında birçok sınırlamalar getiren bir anlaşma. Ki denizcilik deyince her şeyden önce denizlerin serbest kullanılması bütün dünyada hakim bir ilkeyken bunlara kısıtlamalar getiren bir anlaşma 1936'dan beri hayatta ve Türkiye bunu bir şekilde çok güzel idare ediyor. Peki buna itirazlar yok mu? İtirazlar son derece fazla var. Zaman zaman gündeme getirildi. İşte zaman zaman işte Montreux 20 yıl bitecek, ondan sonra efendim dediğim taraflar 5 yılda bir değişiklik önergesi verebilir vesaire. Fakat bugüne kadar sorunsuz gidiyor. Peki Montreux'un ana amacını siz çok güzel söylediniz. Montreux'un ana amacı geçiş serbestliği. Bunun yanı sıra da Türkiye'nin ve Karadeniz sahildarı ülkelerin güvenliği dikkate alarak yapılmıştır. Eğer ki bunda oynanabilecek en ufak bir oynama başta Türkiye'nin güvenliğini tehlike
atar. Evet.
Şimdi Kanal İstanbul'a dönecek olursak.
Bu nasıl yani etkiler efendim? Yani şimdi çünkü bir başka bir geçiş yolu açıyorsunuz. Şimdi tabii hani başka işte Süveyş'le kıyaslamalar vesaire yapılıyor ama onlar gerçekten çok kısaltıyor bu yolları birincisi. Hani orada herhalde bir zarar kar hesabı yaptığımız zaman hiç kıyaslanacak bir durum yok ortada ama yani şimdi tek geçit yolunu siz tutuyorsunuz. Böyle bir dünyada örneği olmayan gerçekten çok büyük, çok başarılı bir anlaşma üzerinden işleyen bir sistem var ve çok da iyi işliyor. En son kaza 1990'larda milyonlarca gemi geçti o gün bugündür. Hiçbir şey de olmadı. Yani bir güvenlik sıkıntısı çözülüyor kılavuz şeyiyle. Türkiye'nin zaten bütün hakları garanti altında gibi gözüküyor. Peki ikinci bir kanal olunca ne olacak Montreux?
Vallahi efendim olaya iki yönden bakmak lazım. Yani şimdi yeni bir kanal oldu. Bakın siz söylediğiniz işte Süveyş Panama yolu çok daraltıyor. Kanal İstanbul yolu tabii ki kısaltmıyor.
Yeni uzatıyor.
Bir ekonomik bir fayda, ekonomik katma değer de sağlamıyor. Güvenlik açısından şöyle baktığımız vakit Kanal İstanbul'un genişliği 400 metre. Bugün İstanbul Boğazı'na baktığınız vakit en dar yeri 700 metre.
Evet.
Derinliklere bakarsanız Kanal İstanbul'un sadece 25 metre derinliği var. Yani Kanal İstanbul'a bakıldığı takdirde daha emniyetli olduğunu söylemek mümkün değil. Peki olaya Montreux açısından bakarsak, yani ekonomik olarak bir şey getirmediği gibi, Montreux açısından bakıldığında Kanal İstanbul hiçbir şeyi değiştirmez. Yani Montreux'den ayrı olarak düşünülmesi mümkün değil. Çünkü Montreux Boğazlar, Türk Boğazları tanımını İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı olarak tarif etmekte. Aman efendim yarın Çanakkale Boğazı'na da Şarköy'den bir kanal açarız. Yani bunun getireceği bir katma değer yok, ilave bir para yok. Şimdi Montreux'e bakacak olursak, yani biz eğer ki bunu ekonomik olarak yapıyorsak, Montreux'deki kısıtlama ne? Kısıtlama geçen gemilerden kılavuzluk ücreti almak durumunda değiliz. Bu tamamen isteğe bağlı. Ancak Türkiye bunu mecbur tutsa dahi, Montreux'de yazıyor, çünkü adamlar 1936'da bugünleri görmüşler.
Evet.
Türkiye diyor herhangi bir ücret talep edemez diyor. Fakat bunlara takılmamak lazım. Neden bunlara takılmamak lazım? O zaman günlük realitelere bakmamız lazım. Günlük realitede şimdi boğazlardan geçen gemi sayısı 2017'de 87 bin vesaire. Şimdi rakamlara hiç girmeyelim. Fakat neticede yani kimler kılavuzluk hizmetinden istifade etmiş, bu rakam %50 civarında. %50 civarında geçen gemiler
zaten
kılavuzluk
oluyorlar.
Talep etmişler ve bunun parasını ödemişler. Ve bu Türkiye'nin buradan elde ettiği rakamlar 300 milyonlar 400 milyonlarla yılda hesap ediyor. Fakat burada şunu dikkatten kaçırmamak lazım. %50'si derken buradan bu boğazlara ve geçiş yoluna çok aşina olan çok ciddi sayıda Türk gemisi var. Yani eğer ki yabancı gemileri dikkate alacak olursak, her yabancı geminin %70'i zaten kılavuz alıyor. Yani rakamlar bir de bu şekilde bakmak lazım. Türk gemileri tabii ki buraya çok aşinalar. Kılavuz almadan geçebilirler. Çok sık geçiş yapıyorlar. Yani bu nedenle kılavuz alma, para kazanma ekonomik boyutuna bakıldığı takdirde şu anda Montreux bunu sağlamıyor demek de rakamlarla biraz çelişiyor.
Evet. Peki efendim, uluslararası güvenlik açısından bakarsak, şimdi geçmişte tabii çok yakın geçmişte de bir takım tartışmalar oldu. Her seferinde zaten Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerde, coğrafyalarda ne zaman bir gerilim çıksa bir şekilde oraya bir müdahil olma arzuları dile getiriliyor. İşte Gürcistan Savaşı 2008'de Osetya ve Güney Osetya ve Abazya üzerinden bir ortalık karıştığı zaman Rusya müdahale etmiş, sonra da çekilmişti tabii ki. Herhalde 1990'lardan kalma dondurulmuş krizlerden birisi olduğu için orada onların da ayrılık dertleri kabul edilmediği bir süreç yaşanmıştı. Osetya ve Abazya bağlamında tabii çok farklı meseleler bunlar, ama sonuç itibariyle biraz daha Bush yönetimine o dönemde yakın bir Gürcistan yönetimi vardı. Saakashvili yönetimi ve kendi iç gerilimleri üzerine NATO hareketlenmişti. Yanlış hatırlamıyorsam Amerikalılar uçak gemisi yardım için sokmaya çalışmışlardı. İşte belli tonaj kısıtlaması vesaire var. Şunun için bu örneği tekrar anımsamak istedim. Bir şekilde Karadeniz konusunda Amerikan yönetimi ve NATO her zaman biraz çevreleme olarak tabii Rusya tarafından algılanıyor bu mesele. Karadeniz konusunda bu işlerin biraz biraz daha değişik olmasını herhalde arzu eder Amerikalılar. Ama Rusya'nın da bundan rahatsız olacağı aşikar. Bu Kanal İstanbul tartışmaları buna yeni bir unsur ekler mi efendim? Yani bir şeyi değiştirecek bir unsur ekler mi? En azından bu tartışmalar vesilesiyle gündeme getirilebilir mi? Böyle uluslararası boyutlarını konuşanlar var çünkü. Ne olur uluslararası güvenlik açısından, resmi açısından bu mesele?
Vallahi efendim uluslararası güvenlik açısından Montreux'un kuralları Kanal İstanbul için de geçerli olur. Ancak burada bizim beklediğimiz faydanın hilafına bize zararlar olur. Biz kendi kendimize İstanbul Boğazı'nı tekrar uluslararası tartışma ortamına masaya yatırmış oluruz. Tekrar tartışılır. Şimdi sizin çok güzel söylediğiniz gibi Active Endeavor NATO'nun Akdeniz'de uygulamış olduğu denizde güvenlik terörle mücadele kapsamındaki harekatın işte o zamanlar herkes gazetelerden okumuştur. Active Endeavor tatbikatı harekatının operasyonunun Karadeniz'e genişletilmesi ve Türkiye burada yine çok güzel bir esnek yaklaşımla Karadeniz'i Black Sea Harmony operasyonunu başlattı Karadeniz'de. Karadeniz'de başlatırken diğer Karadeniz sahildarı ülkelerinin de özellikle yeni NATO üyesi Bulgaristan ve Romanya'nın da katılımını arz ederek aynı Active Endeavor operasyonunun benzeri şekilde burada kendi fırkateynleri, denizaltıları, hücum botları ve deniz karakol uçaklarıyla operasyon yapıp Black Sea Harmony operasyonda elde ettiği tüm bilgileri NATO'ya sundu. Eğer ki Türkiye bu şekilde bir ön alıp bu şekilde bir harekatı başlatmasaydı Active Endeavor'un NATO'nun Karadeniz'e operasyonu uzatma girişimlerine bir set çekemezdi.
Efendim, ama hocam
bence yani uluslararası etkisi bizim zararımız olur. Biz tekrar boğazları işte baktığımız vakit ilk önce Küçük Kaynarca Anlaşması'yla başlayan 1774'lerde boğazlardan serbest geçiş hakkı tanıyan Ruslara yani 1774'ten beri dünyanın gündeminde olan bu olayı tekrar bir uluslararası tartışma platformuna yatırırız ki Türkiye için son derece kötü sonuçlar olur. Evet.
Peki nasıl aynısı geçerli olabilir? Yani kabul eder mi diğer taraflar? Dediniz ya hani Montreux kuralları Kanal İstanbul için de aynı kalır
diye. Geçerlidir, evet aynı geçerlidir. Yani... Çünkü amaç burada kanal veya boğazın bizatihi kendisi değil. Amaç sizin dediğiniz gibi Karadeniz'deki Türkiye'nin ve Karadeniz sahildarı ülkelerin güvenliği kapsamında ticari gemilerin serbestliği ancak askeri gemilerin kısıtlanması üzerine kurulmuş bir anlaşma. Bu siz buraya bir yapay kanal açtığınız için bu güvenlik unsuru ana unsur olan konu yani anlaşmanın ruhu değiştirilemez. Dediğim gibi bu kanal açılır ama Montreux'un içinde Marmara da var. Montreux'un içinde Çanakkale Boğazı da var. Tüm geçişi kapsıyor. Siz sadece İstanbul'a bir kanal açtığınız için bundan sonra efendim dediğim kurallar değişecek.
Bütünsel olarak diyorsunuz. Yani hem değil. İstanbul Boğazı hem Çanakkale Boğazı aslında orada Karadeniz'den işte Ege'ye geçiş içeriği söz konusu olduğu için buraya açılan bir kanal geneli değiştirmez. Boğazlar bağlamında diyorsunuz.
Kesinlikle.
Anladım. O yüzden aynısı. Ama tartışmaya açılırsa bu da tartışmaya açılabilir belki.
Şimdi zaten Montreux'u tartışmaya açmak isteyen çok kişi var.
Evet.
Şimdi Karadeniz'e baktığımız vakit Karadeniz'de şu anda Türkiye tek NATO üyesi ülke değil. Bulgaristan var, Romanya Tabii. var. Diğer taraftan malumunuz Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyesi olması konusunda 2008'den beri çok ciddi çalışmalar var ve hatta çok önemli aşamaya geldi. İşte membership action plan yani üyelik uygulama planına bu ülkeler 2008'de alınmasına rağmen daha sonraki NATO zirvelerinde Strasbourg'da, Kiel'de bunlar kabul edilmedi. Ve hatta o zirvelere şöyle bir motto da taşındı. NATO zirvesine Rusya damgasını vurdu. Yani her ne kadar NATO'nun içindeki ciddi ülkeler başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyesi olmasını istiyorsa da diğer Avrupalı müttefikler Rusya ile olan işbirlikleri kapsamında, çünkü artık Rusya'yı özellikle 1989'dan sonra Sovyetler Birliği'nin dağılması, Varşova Paktı'nın dağılmasından sonra artık tehditten ziyade bir ticari, ekonomik partner ve büyük bir pazar olarak gören ve özellikle enerji bağlamında iyi bir işbirliği olan başta Almanya ve Fransa olmak üzere Rusya'nın isteği hilafına Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyesi olmasına engel oldular. Ve ondan sonraki çıkan kararlar şimdi tabii mevzunun biraz dışına çıkmamak için, yani neticede bugün ne Ukrayna ne Gürcistan NATO üyesi olamadı ki son aşamaya gelmişlerdi.
Evet. Demin şey için sordum biraz. Bitti aslında sürem de, Rıza Türmen'in yazısı vardı. Bir hukukçu olarak tabii hepimizde döndük baktık ne diyor. Diyor onun iddiası tabii Kanal İstanbul'dan geçen bir Montrö Sözleşmesi'ne tabi olmayan Kanal İstanbul'dan geçen geminin Çanakkale'den geçerken Montrö hükümlerinin uygulanamayacağını söylüyor kendisi. Sözleşme dışı kalacağını söylüyor. Böyle bir bayağı bir tartışması var. Onun için ben de biraz sormuştum. Şimdi tekrardan yerini buldum yazısında. Ama sizin dediklerinizde başka bir şey. Yani burada açılmış, tekrar oraya takılıyorum. Hep Montrö'ye takılıyorum hocam ben. Kusuruma bakmayınız.
Yok, estağfurullah.
Yani Ege bağlamında bütün boğazlar söz konusu olduğu için bu olamaz deniliyor. Çok tartışılacak. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmenizin. Daha
çok basit bir şey söyleyebilirim.
Tabii, buyurun.
Yani,
tabii ki.
Tabii ki Sayın Büyükelçim bu yaklaşımı alırken Montrö'de boğazlardan geçişi mesela mümkün olmayan bir uçak gemisi İstanbul'a kadar geliyor. Yani diyor ki Çanakkale'den de geçiyor, Marmara'dan da geçiyor. Ama çok net belirtiyor. Ziyaret maksadıyla geliyor diyor. Ziyaret maksadıyla İstanbul'a geldiği için boğazlardan geçişin bir kısmında geçebiliyor ancak boğazı geçemiyor. Kendisi de diyor ki İstanbul boğazını geçerse o zaman o da aşağıya geçer. Eğer ki gidiyorsa Çanakkale boğazını ziyarete ben Sayın Büyükelçim'le hemfikirim. Ancak bunun haricinde kanaldan geçen gemi de Montrö hükümlerine tabidir.
Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ergun Mengi ile konuştuk. Emekli Tuğamiral. Çok teşekkürler değerlendirmeniz için.
Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
Evet. Bob Dylan'dan Hurricane ile veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
The story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell for one time, he could have been the champion of the world. Mysteriously, I didn't do it, he says, and he holds up his hands. I saw him running the register, I hope you understand. I saw him leaving, he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. And they arrive on the scene with their red lights flashing in a hot new Jersey night. For the middleweight crown, had no idea what kind of shit was about to go down. When the cops pulled him over to the side of the road, just like the time before and time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna drive ahead.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine bakalım.
Dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.